bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Kanunların Ruhu Üzerine 1. Montesquieu Toplumsal Dönüşüm Yayınları 2. Baskı Kasım 1998 İstanbul Türkçe'ye çeviren Fehmi Baldaş. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Engin Ercan. Kuram. Montesquieu'nun özelliği konusunun tuhaflığı değil, onu kavrayışıdır. O yalnızca anlamak istiyordu. Bu çabayı ve gururunu gösteren birkaç görüntüsüne sahibiz. O sayısız belge ve metinlere, geçmişin sonsuz mirasına, tarihi kitap ve belgelere yalnızca onların mantığını, nedenini yakalayabilmek için giriyordu. Yüzyılların karma karışık ettiği bu yumağın ucunu yakalamak ve çözmek istiyordu. Çözülüyordu. Önceleri kendini bu küçük verilerin büyük evreninde, kıyısız bir denizde kaybolmuş gibi görüyordu. Denizin kıyılarının olmasını, bu kıyılara ulaşmayı ve yanaşmayı istiyordu. Yanaşıyordu. Ondan önce hiç kimse bu serüvene atılmamıştı. Gövdelerinin çizimi, direklerinin yüksekliği ve hızları üzerinde düşünecek kadar gemilere sevgi duyan, Kartacalıları Afrika kıyıları boyunca ve İspanyolları Hindistan'a, Amerika'ya kadar izleyecek derecede deniz aşırı yolculuklarla ilgilenen bu adamın, kendini bütün korkusuz denizcilerle akraba hissettiğine inanmak gerekir. Konusunun uçsuz bucaksızlığı içinde görünce kendisini bunları hatırlaması boşuna değil. Kitabının son cümlesi en sonunda yaklaşan kıyıyı kutlamadır. Bilinmeyene doğru hareket ettiği doğrudur. Ama bu gemici içinde bilinmeyen yeni topraklardı. Louis Althusser. Ön söz. Asıl adı Charles Louis de Secondat olan Montesquieu, 18 Ocak 1689'da Bordeaux'un üzüm bağları ve şaraplarıyla tanınmış bir kazasında La Brède'de doğmuştur. Soylu bir aileden olmasına rağmen yoksullarla kardeş olduğunu hayatı boyunca hatırlasın diye ailesi vaftiz babası olarak ona bir dilenciyi seçmiştir. İlk ve orta öğrenimini birçok bilgin yetiştirmiş olan oratuar keşişlerinin Juillet'deki kolejinde bitirmiş, önce Bordeaux'da arkasından da Paris'te hukuk öğrenimini tamamlamıştır. 1711'de ilk defa kaleme aldığı bir yazıda eski çağ filozoflarının Tanrı'nın lanetine uğramayacaklarını ispatlamaya çalışmış. Dipnot, bu yazının metni kaybolmuştur. 1714'te de Bordeaux parlamentosuna, mahkemesine üye olmuştur. 1715'te yine kendisi gibi bir soylu kızı olan Jean de L'Artigue'le evlenmiştir. 1716'da amcasının mahkeme başkanlığıyla beraber bütün malını mülkünü ve Montesquieu adını ona bıraktığını, yine aynı tarihte Montesquieu'nun biri Romalıların dindeki politikası, öteki düşünceler sistemi adında iki eser yazdığını, 1717'den 1721'e kadar da kendisini tüm ilme verdiğini, hastalık, yankı, böbrek guddelerinin faydası, nesnelerin şeffaflığı vesaire üzerine birkaç muhtıra kaleme aldığını görüyoruz. 1721'de Lettre Persan, İranlı mektuplarını kitabın üstüne adını koymadan çıkartıyor. Eser o zamana kadar hiçbir kitabın elde edemediği bir başarı kazanıyor. 1722'de Montesquieu Paris'e gidip eğlence hayatına atılıyor. Bu arada Sylla ile Ökrat arasındaki konuşmayı Club de l'Entresol'de okuyor. Git Tapınağı adındaki eserini de bastırıyor. Akademiye girmek için teşebbüse geçiyor, seçiliyor da. Ama kral Montesquieu'nun Paris'te oturmadığını ileri sürerek bu seçimi onaylamıyor. Yine Paris'te bulunduğu sırada Kanunların Ruhu Üzerine adlı eserinin uzaktan da olsa temeli sayılabilecek bir kitap yazıp bastırıyor. Considération sur les richesses de l'Espagne. Dipnot, İspanya'nın zenginliği üzerine düşünceler. 1725'te Bordo'ya dönüyor, yazılarından birkaçını bu şehrin akademisinde okuyor. Başkanlık görevini satıp tekrar Paris'e gidiyor. 1728'de bir kere daha akademiye seçiliyor, bu sefer kral da karşı koymuyor. 1728-1729 yıllarını Almanya'da, Avusturya'da, İtalya'da, Hollanda'da dolaşmakla geçiriyor. Dostu Lord Chesterfield'la beraber İngiltere'ye gidiyor. Aşağı yukarı 2 yıl kaldığı bu ülkede farmasonların arasına karışıyor. Bundan sonra 1731'den 1748'e kadar hiç ara vermeden La Brède Şatosu'nda Kanunların Ruhu Üzerine adındaki eserine çalışıyor. Dipnot, yazar ön sözünde 20 yıl üzerine çalıştığım bir eser hakkında şöyle bir 2 saatlik bir okumadan sonra yargıda bulunulmamasını rica ederim diyor. Bu arada yine aynı eserle ilgisi bulunan bir başka kitabını da 1734'te bastırıyor. Romalıların büyüklüğüyle düşüşünün nedenleri üzerine düşünceler. 1745'te Kanunların Ruhu'nun bazı bölümlerini Bordo'daki dostlarına okuyor. Sila ile Ökrat arasındaki konuşmayı da bastırıyor. Nihayet 1748 yılında Kanunların Ruhu Üzerine adındaki eserini yine adını koymadan Cenevre'de bastırıyor. Dipnot, yazar kitabının uyandıracağı tepkiyi sezmiş olacak ki Paris'te değil Cenevre'de bastırıyor. Kitabı yalnız Fransızlar değil bütün dünya okuyor. İkinci Frederick eserin bazı yerlerini okurken irkiliyorsa da uçsuz bucaksız bir ülkeyi idare edenin egemenliğinin de tabii olarak sınırsız olması gerektiğini okuyan ikinci Katerina eseri başucu kitapları arasına alıyor. 1750'de Montesquieu, Cizvitlerle Jansenyusçuların, dolayısıyla Engizisyon'un ve Sorbon'un saldırılarına karşılık vermek zorunda kalıyor ve Kanunların Ruhunun Savunması adında bir kitap çıkarıyor. 1751'de kilise Kanunların Ruhunu tehlikeli kitaplar arasına koyuyor. Montesquieu 1751'den 1754'e kadar Lizimak adlı eseri üzerinde çalışıyor. Dipnot, İskender'in komutanlarından biri, önce Trakya sonra da Makedonya kralı olmuş, M.Ö. 281 yılında öldürülmüştür. 1754'te onu da çıkartıyor. Bundan başka bir de ansiklopedi için 1756 yılında çıkacak olan Zevk Üzerine Deneme maddesini hazırlıyorsa da bu yazısının çıktığını görmeden 10 Şubat 1755'te Paris'te ölüyor. Hayat hikayesini kısaca anlattığımız Montesquieu görülüyor ki hemşehrisi Montaigne gibi düz bir şekilde yaşamış, onun gibi bütün zamanını aşağı yukarı kitapları arasında incelemekle ya da yazmakla geçirmiştir. Yalnız şu farkla ki Montaigne kendini tanıtmak için hiçbir şey yapmamış, İsviçre ile Almanya'dan geçerek bir süre İtalya'da yaşamış, dünya ile teması aşağı yukarı bundan ibaret kalmış. Montesquieu ise gençliğinde tattığı Paris hayatının güzel taraflarına az bir süre içinde olsa kendini kaptırmaktan, akademiye girmek için amcasının kendisine bıraktığı başkanlık görevini satıp hükümet merkezine yerleşmekten, çeşitli ülkeleri gezip insanları tanımaktan, sonunda da İngiltere'de uzun süre oturup ülkenin idare tarzını incelemekten kendini alamamıştır. Bunun nedenini pek öyle derinlerde aramamak gerek. Zaman da değişmiştir geleneklerde. Hem sonra Montesquieu, Montaigne gibi rahatına düşkün bir kişidir ama bu rahatı aile yuvasında arayanlardan değildir. Gerçekten de öyle. Montesquieu'nun karısıyla anlaşamadığını, evinden daima uzakta yaşamak istediğini bu konuda incelemelerde bulunanların yazılarından öğreniyoruz. Hayat hikayesini anlatırken Montesquieu'nun vaftiz babasının bir dilenci olduğunu söylemiştik. Bunun da sırf yoksul olsun, zengin olsun, halktan olsun, soylu sınıfından olsun, bütün insanların eşit olduklarını her zaman hatırlasın diye oğluna bir ders vermek için babası tarafından düzenlenmiş bir şey olduğu muhakkak. Ama böyle bir düşünceyi 18. yüzyılda, hele o yüzyılın ilk yarısında benimsemek de bir soylu için hayli güç bir şeydir. Üstelik Katolik dinine de aykırı bir davranıştır babasının bu davranışı. Çünkü vaftiz babası ölen babanın yerini tutabilecek yetkide kişi olmalı. Bununla beraber çocukta bıraktığı iz derin olacak ki, kitabında durmadan kişilerin eşitliğinden söz ettiğini, özgürlüğün insanların en tabii haklarından biri olduğunu, kanun karşısında bütün insanların eşit sayılması gerektiğini, toplumların ancak bu anlayış sayesinde mutluluğa ulaşabileceklerini ileri sürdüğünü görüyoruz. Bunun içinde ilkesi siyasi fazilet olan demokratik idare tarzını hepsinin üstünde tutuyor, bunu açıkça söylemekten çekinmiyor. Ama onun için gerçek demokrasi cumhuriyet idaresinde bulunabileceği gibi yumuşak bir soylu idaresinde de, aydın bir saltanat idaresinde de bulunabilir. Yeter ki yöneten kişiler bu üç idare şekline özel olan ilkeleri benimsesinler. Yalnız baskı idaresinde böyle bir şeyi kişinin aklının kenarından bile geçirmesi imkansızdır. Nitekim ön sözünde de Montesquieu'nun bir yandan cumhuriyeti överken, bir yandan da kendisini yaşadığı ülkede, yani aydın bir saltanat idaresinin hüküm sürdüğü bir ülkede yarattığı için Tanrı'ya şükretmekten geri kalmadığını görüyoruz. Bütün bu övgülere rağmen 20 yıl üzerinde çalıştığı kitabı, o çağa göre bir bilgi kaynağı sayılması gereken kitabı göze batıyor. Yazar kitabını yerenlerle, düşüncelerine karşı birlik edenlerle savaşmak, kendisini de kitabını da savunmak zorunda kalıyor. Bu yüzden de asıl eserin hiç olmazsa dörtte biri kadar kalın bir savunma dosyası meydana geliyor. Peki ama böyle bir kitap için bunca dedikodu, bunca savaş neden? Ne vardı bu kitabın içinde? Bunların cevabını vermek için o çağda yaşamış, Montesquieu ile az çok dostluk etmiş, düşünceleri bakımından onunla adeta bir akrabalık kurmuş olan Voltaire'i konuşturmak gerekiyor. O da aynı düşünceleri ortaya atarken, kitaplarını bastırmak için Cenevre'ye ya da Hollanda'ya göç ederken, geri kafalı keşişlerle, Sorbonculara karşı kendini savunurken, aynı güçlüklerle karşılaşmamış mıydı? Bununla beraber burada problemi bir başka yönden daha ele alıp, Avrupa'da Rönesans dediğimiz çağdan bu yana düşünce hayatının nasıl geliştiğine şöyle bir göz atmak gerekiyor. Tarihçiler Fransız İhtilali'ni hazırlayanlar arasında Montesquieu ile Voltaire'in çok önemli bir rol oynadıklarını bize durmadan tekrarlarlar. Doğru ama Voltaire, Rabelais gibi, Erasmus gibi, hatta Swift ve Cervantes gibi hümanistlerin düzenine girer. O da onlar gibi düşüncelerini iğneli ve ince üslubu sayesinde bir şaka ve alay perdesi altından belirtmeye çalışır. O da tıpkı onlar gibi bütün insanları uyarmaya çalışır. Böyle bir işe girişirken de ağırbaşlı olmanın son derece zararlı olacağını çok genç yaşta anlamış bulunan Voltaire, kitaplarını deliler için, hastalar için, çocuklar için değil, aklı başında insanları güldürmek, eğlendirmek suretiyle en tabii haklarını aramaya teşvik etmek için yazmıştır. Bu yüzden de kendisini ve eserlerini ciddiye alan olmamış ama yine de kitapları kilise tarafından, Sorbonne tarafından zararlı görülüp yakılmış. Elbette ya şakanın fazlası, yalnız ön yargılarının etkisi altında kalan, kafalarının dikine giden, bir türlü skolastik anlayıştan kurtulamayan, görmek, anlamak, sezmek, merak etmek yetkilerinden tüm yoksun olan kişileri, hele menfaatlerinin ortadan kalkacağını anlayan kişileri ise tüm kuşkulandırır. Sağduyularını gerektiği şekilde kullananlar, kendilerine söylenilen sözleri can kulağıyla dinleyenler, gösterilen gerçekleri gözlerini dört açıp görenler, meraklı kişiler, onun kitaplarından faydalanmışlar, yazarına da gereken değeri vermişlerdir. Buna rağmen Voltaire ne okul kurmuş bir filozoftur, ne de derinlemesine incelemelerde bulunmuş bir ilim adamı. Ama Montesquieu'nun durumu böyle değildir. O her şeyden önce bir kanun adamı, bir mahkeme başkanıdır. Kendi alanında bir bilgindir de. Kanunların kaynaklarını, ilkelerini aramış, çağlar boyunca nasıl geliştiklerini incelemiş, çeşitli ülkelerde ve zamanlarda ne şekilde yorumlandıklarını araştırmıştır. bilgin olduğu için deneye de değer verir. Hemşerisi Montaigne gibi, yalnız kendi içine eğilip eskileri okumakla insanlar hakkında hüküm vermek ona yetmez. Çevresindeki çeşitli insan tipleri üzerinde gözlemlerde bulunur, hatta bir kitap yazıp içinde yaşadığı toplumun geleneklerinden, yaşayış tarzından, kimi zaman alaylı ama çoğu zaman ciddi bir üslupla bir yabancının ağzından da olsa kendi kanılarını belirtir. İranlı mektupları. Görülüyor ki Montesquieu o çağda kendi ülkesinde, kendi çapında bir filozoftur. Gülmekle, güldürmekle pek öyle ilgisi yoktur. Bununla beraber kanunların ruhunda birkaç konuyu Voltaire tarzında ve üslubunda ele almaktan da geri kalmaz. Zencilerin köleliği üzerine adlı konuda olduğu gibi. Şimdi görüşleri, kanıları, hatta inançları bir olan ama mizaçları bakımından birbirine tüm aykırı olan bu iki büyük kişiden birinin, yani Voltaire'in, ötekinin, yani Montesquieu'nun kişiliği ve kitabı üzerinde ne düşündüğünü anlamak, bilmek hiç de kötü olmaz kanısındayız. Voltaire, feylesofça konuşmalar ve fıkralar. Dipnot, bu kitap Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dilimize çevrilmiştir. Adlı kitabındaki konuşmalardan birini Hobbes'a, Grotius'a ve Montesquieu ile Kanunların Ruhu Üzerine adlı kitabına tahsis ediyor ve bu konularda konuşturduğu kişilere A, B, C şunları söyletiyor. A. Demek Grotius'u, Hobbes'u ve Montesquieu'yu okudunuz. Peki bu üç ünlü kişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Dipnot. A. Bu konuşmada bir İngiliz'i temsil ediyor. B. Montesquieu de züppenin biri. C. Nokta nokta nokta. A. Montesquieu ise züppenin biri değil. Yasaların Ruhu Üzerine adlı kitabı hakkında ne düşünüyorsunuz? B. Çok hoşuma gitti. İçinde çok alaycı, çok doğru, çok açık şeylerle İranlı mektuplarına girecek değerde konular var. 19. kitabın 27. konusu sizin İngiltere'nin Paul Veronese tarzında çizilmiş bir portresini andırıyor. Renkleri çok parlak. Fırçasını istediği gibi kullanıyor yazar. Yalnız kılık kıyafet bakımından bazı aksaklıklar göze çarpıyor. Engizisyon tablosuyla zenci kölelerin portresi Kalo'nun tablolarından çok üstün. Kitabının her yerinde istibdat idaresiyle savaşıyor. Maliyecileri korkunç, dal kavukları iğrenç, keşişleri de gülünç bir şekle sokuyor. Böylece keşiş, maliyeci, memur olmayanlar ya da olmak istemeyenler, hele Fransa'da çok sevdiler bu kitabı. Ama ben böyle bir kitabın başı da sonu da olmayan bir çıkmaz şeklinde, metotsuz, plansız olarak yazılmış olmasına üzüldüm. Bundan başka kanunlar üzerine kitap yazan bir kanun adamının, kitabımda yersiz çıkıntılar, uzatmalar bulamayacaksınız demesine de şaşıyorum. Oysa kitabı başından sonuna kadar çıkıntılarla, uzatmalarla dolu. Bu da biraz tuhaf değil mi? Bana kalırsa Montesquieu, kanun adamı kılığına girmiş Michel Montaigne'den başka birisi değil. Kitabın aşağı yukarı 100 konusunu okudum. Çoğunun 2 satırlık, bazılarının da 12 satırlık olduğunu gördüm. Katıla katıla gülmekten alamadım kendimi. Bana öyle geldi ki yazar en ağır konularda okuyucuyla alay etmek istemiş. Yunanlılarla Romalıların kanunlarından söz ettikten sonra sanki şu sayacağım ülkelerin idare tarzları hakkında gerçek bir bilgisi varmış gibi Bantam'ın, Kohen'in, Tunkuin'in, Ahi'nin, Borneo'nun, Jakatra'nın, Formosa'nın kanunlarını ele alan bir yazarın kitabını insan pek öyle ciddiye alamıyor. Birçok konularda da doğru ile yanlışı birbirine karıştırıyor. Örneğin bilmem kimin kitabına dayanarak 9. Charles zamanında Fransa'nın nüfusunun 20 milyon olduğunu söylemekten çekinmiyor. Dayandığı vesikayı veren kişi o çağda Fransa'nın nüfusunu 29 milyona kadar çıkarıyor. Yani düpedüz atıyor. Çünkü o zaman Fransa'da sayım yapıldığı yoktu, bu bir. Bugün Fransa'nın elinde bulunan eyaletlerin çoğu ayrı ayrı birer devlettiler, bu iki. Bugün bütün bu eyaletler Fransa'nın olduğu halde 1751'de yapılan sayım sonunda nüfusun ancak 20 milyona ulaştığı görüldü bu 3. Yine aynı yazar, Chardin'in verdiği bilgiye dayanarak İran'da yalnız Sirus Irmağı üzerinde gemiyle dolaşmanın mümkün olduğunu söylüyor. Ondan sonra da İran'daki ırmaklardan bir hayli söz ediyor. Bütün bunlar iyi hoş şeyler ama kanunların ruhuyla İran'daki ırmakların arasındaki ilgi ne? İşte benim anlayamadığım bu. Asya'da büyük büyük imparatorlukların, Avrupa'da küçük küçük bir sürü devletin kurulmasının nedenlerini açıklarken de aynı yanlış kanılara varmış gibi geliyor bana. Bir yerde büyük imparatorluklar Avrupa'da hiçbir zaman uzun süre yaşayamamıştır diyor. Bunu söylerken de Roma İmparatorluğu'nun tam 500 yıl sürdüğünü hatırlayamıyor. Sözün kısası, var olmayan şeyler için neden göstermenin gerekmediğini, var olan şeyler için de yanlış nedenler ileri sürmenin yersiz olduğunu bilmiyor. İklimin din üzerindeki sözde etkisini de yine Chardin'den almış. Ama bu da iddiasının doğruluğunu ispatlayacak bir delil sayılmaz. Mekke'nin arık kavruk topraklarında doğan İslam dini, bugün çok daha kuzeyde bulunan ülkelerde hızla gelişmektedir. Hristiyan dini de öyle. Kudüs'ün taşlık kayalık topraklarında cüzzamlılarla dolu bir ülkede, domuzun öldürücü bir gıda sayılıp kanunlarla yasak edildiği bir ülkede doğdu. İsa domuz etini ağzına koymadığı halde bugün Vestfalya'daki Hristiyanlar domuz etinden başka bir şey yemiyorlar. Montesquieu'nun kitabında gördüğüm bu çeşit yanlışlar sayıp dökmekle bitmez. Az çok aydın olan bir okuyucuyu isyan ettirecek bir şey daha var bu kitapta. Yazarın şundan bundan aldığı sözlerin hemen hepsinin yanlış oluşu. Adamcağız hafızasından faydalandığını sanarak hayal gücünden faydalanıyor. Kardinal de Richelieu'nun vasiyetnamesinden aldığı bölümü anlamamış, yanlış yorumlamış. Ona söylemediği şeyleri söyletmiş. Hem zaten bu vasiyetname Richelieu'nun de değil. Bundan başka Montesquieu, Yunan yazarlarından aldığı parçalarda da hataya düşüyor. Çoğu zaman onlara söylediklerinin tersini söyletiyor. Çeşitli ülkelerde kadınların durumundan söz açtığı zaman sıra Yunanlılara gelince, onlarda sevişmenin yalnız bir şekli olduğunu, onu da söylemeye dili varmadığını söylüyor. Tanık olarak da Plutarkos'u gösteriyor. Ama düşünmüyor ki Plutarkos bu konu üzerinde birçok kişileri konuşturmuştur kitaplarında. Başka bir örnek daha. Osmanlı İmparatorluğu'ndan söz açtığı zaman Rico'ya başvurduğunu söylüyor ve Sultan eğer yetkilerini sınırlandırıyorsa verdiği sözü ya da ettiği yemini tutmak zorunda değildir diyor.